Ayrım 10.
Oysa ki Avrupa Savaşı iki taraf içinde bir istila savaşıydı. Yenilenleri, Almanya'yı, Avusturya'yı, Bulgaristan'ı, yenenlerin ekonomik köleliği altına koydu. Türkiye'nin de bu akibete düşmesine az kalmıştı. Fakat bizim asıl ısrar etmek istediğimiz nokta bu değildir. Bir zararlı ur gibi ulusun böğrüne asılmış duran asalaklar, sarayı ve sultan hükümeti kesin bir vuruşla eriyip battıktan ve hükümet egemenlik sorunu akla yakın ve kökten bir tarzda son devrim ile çözülüp yoluna konduktan sonra doğan yeni durumu incelemek istiyoruz. Bunun için önce Kurtuluş Savaşımızı nasıl gördüğümüzü belirtmeyi gerekli buluyoruz. Son değişikliklerden sonra bazı gazeteci ve yazarlar tartışma kapısı kapandığından, partilerin artık gereği kalmadığından, bütün yurttaşların yıkılanları onarmak için iktidarın çevresinde toplanmasının uygun olacağından söz ederek tartışmak isteyenleri susmaya çağırdılar. Bu düşünceleri ileri sürenlerin ne maksat güttüklerini pek iyi anlıyoruz. Vazgeçilmez bir ihtiyacı karşılayan devrimin öncesinde ve sonrasında olup bitenleri pek adi bir tarzda eleştirmek isteyenlere göz önünde yıkılan ve saatten saate biraz daha geçmişe karışan eski yönetim şekline hasret çekenlere bir kelimeyle geleceğe arkasını çevirmiş gericilere seslenildiği şüphesizdir. Ve bu ihtar haklı sayılabilir. Bir ülkenin bir kısım halkı adına konuşanların düşüncesini serbestçe söylemek meşru hakkıdır. Fakat bazı kişilerin hiçbir toplum temeline dayanmaksızın sırf kişisel inanışları veya çıkarları gereği durumun açıklığını bozmak, zihinleri karıştırmak ve işleri zorlaştırmak yolunda yayın ve propagandada bulunmaları doğru görülemez. Yeni ulusal yönetime, ulusal egemenliğe, halkçı teşkilata karşı duranlar böyle tek tek kişilerdir. Bunlar bir yana bırakılırsa, çağın gereklerine uymayan geçmişte kalmış, yıpranmış hükümdarlık usulünü seçmek ve ona geri dönmekte çıkarı olan küçük bir sınıf halk bile yoktur. Zaten henüz mücadelemiz sona ermemiştir. Bağımsızlığımızı belirtecek barışın ne vakit imza edileceği hiç de belli değil. Kuvvet kullanarak muradına eremeyenler, hile ve düzenbazlıkla ellerimizi ve ayaklarımızı bağlamaya çabalıyorlar. Emperyalist devletlerin kötü niyetle dolu, ikiyüzlü, tecrübeli ve becerikli diplomatları bir el ile verir gibi göründüklerini, öbür el ile geri almak için bin tane fırıldak çevirecekler. Fakat bu kez ne istediklerini bilen azim ve irade sahibi, Türk delegelerinin kurulan tuzaklara düşmediklerini görürlerse, belki konferansı yüzüstü bırakmaktan çekinmeyeceklerdir. Bu takdirde başlanılan işi sonuna kadar götürmek, yeni fedakarlıklara razı olmak gerekecek. İşçi ve köylülerimiz bu ihtimali şimdiden göz önünde tutmakta ve milletin bir bütün olarak olayların gelişimini izlemesi gereğini takdir etmekte. İkinci bir görevi, devrim yolunda kazanılmış yeri herhangi bir karşı devrim girişimine karşı savunmak olduğunu da hatırdan çıkartmamaktır. Özet olarak emekçi sınıfı her zamandan daha uyanık bulunmak zorunda olduğunu iyice bilmektedir. Üzerine düşen görevleri yapmaya hazır, böyle en değerli ve esaslı bir devrim dayanağı olan geniş bir toplum sınıfının ulus adına yapılacak işler hakkında düşüncesini söylemesi, yeni devlet işleyişinin eksiklerini tamamlamak ve gelişmesini sağlamak amacıyla eleştirilerde bulunması yalnız açık bir hak değil, aynı zamanda ulusal gelişme bakımından gerekli bir harekettir. Fakat biraz önce işaret ettiğimiz yazılardaki beraberlik önerisi, anladığımıza göre yalnız emperyalizme karşı mücadele ettiğimiz süreyle sınırlı kalmıyor. Barışın kuruluşundan sonra yıkılan yerlerin onarılması ve ülkenin bayındırlık işlerine girişildiği zamanda ulusun bağımsızlığına ve halkçı yönetime ön ayak olanlar çevresinde toplu olarak el birliğiyle çalışması arzu olunuyor. Bu şekildeki dilek bize ne imkan dahilinde görünüyor ne de kabule layık. Devrim önderliğinin iyi niyetinden şüphe etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şimdiye değin yaptıkları her türlü ümidi haklı kılacak niteliktedir. Siyasetlerinde uluslararası proletaryaya ve proletarya hükümetlerine ve örgütlerinde ülkenin işçi sınıflarına dayanmaları, yoksullar ve orta halliler yararına bir düzen yaratmak eğiliminde olmaları doğru yönde yürüdüklerini gösteriyor. Ne yazık ki bazı önemli noktalarda ya olumsuz bir durum almışlar ya kaçamaklı bir hareket tarzına kapılmışlardır. Ayrıntılara ait bazı düzeltmeler bir yana, yönetim şekli hakkında önemli bir itirazda bulunulamaz. Ne var ki temeller hakkında birkaç açıklığa ihtiyacımız vardır. Bugüne değin yapılan şeylerden, alınan tedbirlerden, millet meclisi çevrelerinde özel teşebbüs usulüne ilişilmemek niyetinde bulunulduğu sonucu çıkarılabilir. İtiraf edelim ki henüz kesin kararlar karşısında değiliz ve bizzat Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın bazı yabancı gazetecilere verdiği demeçler hala gayet çelişmeli yorumlara müsait bulunmaktadır. Herhalde devrim yolunda ilk ve esaslı adımı atmak için önümüze düşenlerin ulusu yarı yolda duraksatmayacaklarına, tersine adım adım gelişme evrelerinden geçmek suretiyle toplumsal devrime varacak yolu aşmamıza yardım edeceklerine inanmak istiyoruz. Bununla beraber belli bir şey vardır ki bugün kapitalizmin kaldırılması söz konusu olmuyor. Kapitalizm düzeni altında ise sınıfsız bir toplum düşünülemez. Sermayeyi elinde tutanlar, yoksulları ücret karşılığında çalıştırırlar. İnsanların insanlar tarafından üretim aracı olarak kullanıldığı yerlerde zorunlu olarak yurttaşların çıkarları birbirleriyle çatışır ve ulus uzlaşmaz sınıflara ayrılır. En geniş özgürlüklere erişmiş en eski demokrasi ülkelerinde bile bütün iktidar daima sermaye sahiplerinin elinde bulunur. Partiler bu ezen ve ezilen sınıfların karşıt çıkarlarını birbirlerine karşı savunan ve koruyan organlardır. Sınıflar toplumsal yapının bir zorunluluğu gibi var oldukça partilerin ortaya çıkmasını önlemek imkansızdır. Yasal ve zorlama tedbirler nedenlerini ortadan kaldırmaksızın onları bir yandan kaldırsa başka biçimlerde öbür yandan yeniden ortaya çıkarlar. Parti çekişmeleri yok edilmek istenirse önce onları doğuran sınıfları yok etmek gerekir. Sınıflarda özel mülkiyet ve sermayedarlık usulünün bir zorunlu sonucu olduğundan sebepten sebebe çıkarak sınıfsız ve partisiz toplumun ancak ortak üretim ve mülkiyete dayanan bir toplumda düşünülebileceği anlaşılır. Bunun içindir ki daima barışın imzalanmasından sonrasını göz önünde tutuyoruz ne kadar modernleşsek. Sansür. Herhangi bir hükümeti birlik halinde bütün bir ulusun tutmasına imkan görmediğimizi biraz önce belirtmiştik. Bütün iyi niyetlere rağmen hükümet kapitalistlerin, servet sahiplerinin nüfusu altında kalacak ülkenin bayındırlığı ve doğal zenginliklerin işletilmesi sonucu bir yandan belli ellerde büyük büyük servetler biriktikçe öbür yandan da ölümsüz gücünü tedarikten aciz ezilmişlerin sayısı artacak ve bu sınıfın çıkarlarını savunmayı üzerine alan partilerin burjuva partilerine karşı mücadelede bulunmaları gerekecektir. Bu ihtimaller bugünkü politik devrimi yapanların işin ortasında durup buraya kadar daha ileri gitmek yok diyecekleri varsayımına göredir. Oysa biz böyle bir varsayımın olmadığını sanıyoruz. Bu kanaatimiz iki düşünceye dayanıyor. Önce İzmir tecrübesinin de gösterdiği üzere özel teşebbüs ve serbest rekabet yollarında Türk burjuvazisinin bugünden yarına büyük kapitalistliğe erişmesi, ülkenin ekonomik durumuna hakim olması pek umulamaz. Daha uzun bir süre ve özellikle pek yakın olan kalkınma döneminde en başta gelen işlerin sağlayacağı büyük gelirleri Rumlar bir yana bırakılsa bile gene yabancı ve Musevi unsurlar cebe atacaklardır. Türkler pek az istisnalarla bunların uyduları durumunda kalacaklardır. Bu bakımdan kaşarlanmış Avrupalı bir burjuva zihniyeti taşımayan Türk mücahitlerinin gönüllü olarak kapitalizm muhafızlığı etmeleri çok uzaktır. İkinci olarak yukarıda açıkladığımız üzere en uygun şartların var olacağını kabul etsek bile emperyalist Avrupa'nın bizi tamamıyla serbest bırakmamak için elinden gelen her şeyi yapmakta devam edeceği bellidir. O halde gerçek ve kesin kurtuluşlarını sağlamak için Türklere bir tek çare kaldığı anlaşılmaktır. O da Kafkas Cumhuriyetlerine benzer bir örgüt kabul ederek bütün devrimci Doğu ile bir blok, bir bütün teşkil etmektir. doğudan esen devrim rüzgarını uzun süre solumuş ve orada olup bitenleri yakından ve dikkatle izlemiş, yeni devlet ileri gelenlerinin gerçeği olduğu gibi göreceğini ve onun gereklerine daima ulusal kurtuluşu amaç alarak baş eğmekte tereddüt etmeyeceklerini kuvvetle ümit edebiliriz. Bu takdirde, evet, telkin edildiği gibi azimli bir merkez çevresinde askeri bir disiplin altında partilerden uzak bütün ulusun el birliğiyle çalışması mümkün olacaktır. Ve bu ahengi bozmaya, sınıfsız toplumumuzda eski ayrılık gayrılıkları diriltmeye yeltenenler zararlı otlar gibi ulusun göğsünden çıkarıp atmak şart olur. Bu kolektif kuruluş altında mümkün olan bu mutlu birlik, bugünkü bireyci toplum için gerçeğe uymayan, yürütülemez bir istekten ibarettir. Çünkü tekrar ediyoruz, kapitalizm sınıfları, sınıflar partileri ve parti mücadelelerini yaratır. Sınıf çatışmalarının varlığı, iç ve dış savaşlar gittikçe kısalan aralıklarda toplumsal devrime, kapitalizmin ortadan kalkmasına kadar sürer. İç birlik ve beraberliği ve dış barışı bazı yüzeyde tedbirler ve kararlarla sağlamak sevdasına düşmek, hayallerle uğraşmaktır. Aydınlık, sayı 11, 1 Aralık 1922. Devrimimizin gelişimi. 1. Kuram, teori. Yasa ve düzen toplumsal ilişkilerin belirli bir tarihte saptanmış genel kurallarıdır. Her nedenli konuldukları zamanın gereksinimlerine uygun olabilirlerse de yürüyen hayat giderek onları gerilerde bırakır. Bir ülkedeki yürürlükteki yasaların tümü de devletin biçimini belirlediğinden devletlerin temeli toplumsal ilişkiler üzerine fakat bugünkülerin değil geçmişteki ilişkilerin üzerine kuruluyor demektir. Toplumsal ilişkilerin kaynağını ise üretim araçları yani insanların geçinmek, yaşamak ve çoğalmak için gereksinim duydukları şeyleri doğanın bağrından çıkarmak, kullanılamaz halde bulduklarını üretmek, üzere düşündükleri ve uyguladıkları araçlar ve yöntemler oluşturur. Tüm toplumsal faaliyetlerimizin, düşüncelerimizin, duygularımızın kökünde üretim araçlarının etkisinin bulunduğunu bugün artık büyük sosyologların ve antropologların araştırma ve incelemeleri şüphe götürmez biçimde ispatlamıştır. Böylece insanlığın belirli bir yönde nasıl ilerleyip geliştiğini ve bu gelişme sırasında kimi zaman zora ve şiddete başvurarak siyasi ve toplumsal devrimler yapmak zorunda bulunduğunu anlayabilmiş ve açıklayabilmişiz. Bazı araştırmacı ve tarih bilenlerin sandığı gibi insanlar dini ve ahlaki ülkeleri izleyerek terakki etmezler ve belirli bir toplumsal yapıya erişince orada saplanıp kalmazlar. Aksine toplumların sürekli bir oluş, bir yürüyüş halinde olduğu gerçeği günümüzde kanıtlanmıştır. Ve bu gelişim önceden çizilmiş bir plana bağlı bir hareket değildir. Dediğimiz gibi bizi yeni düşüncelere, yeni duygulara, yeni kuruluşlara ulaştıran üretim araçlarındaki değişmelerdir. Ülkemizin şu andaki durumunu ve henüz doğum halindeki devrimimizi bu bakış açısından çözümlemek istediğimiz için bu konu üzerinde biraz duracağız. Üretim araçlarının belirgin özelliği kesintisiz bir değişme, bir gelişme içinde olmasıdır. İnsanlar gereksinimlerini elde etmek için çektikleri külfetleri, zahmetleri azaltmak, yaşamak ve çoğaltmak gibi temel gereksinmesiyle daha kolay elde etmek isterler. Doğal güçlerin en kolay ve en kestirme yolu yemeleri doğanın ayrıcalıksız bir yasasıdır. İnsanlık bu eğilimi sayesinde kullandığı araçları aşama aşama geliştirmiş, taş devrinden tunç devrine, tunç devrinden demir devrine geçebilmiştir. Bu evrim yazılı tarihten sonra da süre gitmiş, ilkel komünal toplum üretimini bir iş bölümü toplumu olan feodal üretim biçimi izlemiş. Sonra da küçük burjuva imalathaneleri ve onların ardından kapitalizmin, büyük sermayedarlığın, makinelere dayalı fabrika üretimi egemen olmuştur. Bunlar gözleme dayalı ispatlanabilir olaylardır. Bize gerekli olan tekniğin bu görünürdeki gelişimiyle toplum yapısı arasındaki bağı bulmaktır. Üretim araçlarının evriminde öyle bir an gelir ki eskisiyle karşılaştırılamayacak denli bir gelişime ulaşan üretim biçimi yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi geride kalmış bir devrin toplumsal ilişkilerinden esinlenerek kurulmuş devlet örgütüne ve biçimine sığmaz olur. Önceleri var olan gereksinimlere yeten yasalar ve mevcut düzenin kadrosu üretimin gelişmesine dar gelmeye başlar. Üretim araçları daha çok üretme yerine birçok engele çarparak yok olup gider. Sonunda devleti elinde bulunduranlarla üretici sınıf arasındaki çelişki öyle bir noktaya gelir ki artık açıkça birbirlerine saldırmaları ve çarpışmaları bir zorunluluk olur. Bu tarzda gelişen mücadelede halkın büyük çoğunluğu devrimciler tarafını seçer. Çünkü tüm toplumsal ilişkiler yeni üretim koşullarına bağlı olduğundan üretici güçlerin galibiyeti halkın büyük çoğunluğunun çıkarınadır. Yalnız geçmişin günümüz ve gelecek üzerindeki baskısını temsil eden egemen sınıf üretimin yeni gereklerinden hemen hiç etkilenmez. Hükümet işleyişini ellerinde tutanlar ve bunların hizmetinde çalışanlar üretim işlerine karışmaksızın türlü yollarla halkın kazancından zorla aldıkları paralarla bazen eğlence, bazen miskinlik içinde hazırdan geçinirler ve özellikle devrimin ortadan kaldırmak istediği ezen ve soyan sınıflara dayanarak onların çıkarlarını savunurlar. Bu nedenle toplum ilişkilerinin değişimine yabancı kalırlar. Hatta bu değişimin özünü kavrayamadıklarından yeni gereksinimleri bazı kötü niyetli kimselerin hiç yoktan yapay olarak ortaya çıkardıklarını sanırlar. Egemeni oldukları yönetimin sonsuza değin devam edemeyeceğini bir türlü akıllarına sığdıramazlar. Düşünüş ve anlayışlar arasındaki bu uçurum, bu anlaşamamak bir ulusun iki sınıfını birbirine büsbütün yabancı ve düşman kılar. Devrim savaşımında acıma ve yufka yüreklilik duygularından bir ize rastlanmaması bundandır. Gerici ve tutucular devrimciyi, devrimciler karşı devrimciyi topluma çok zararlı, yok edilmesi gereken bir unsur olarak görürler. Bir taraf geleneklerin ve iktidar makamları ile devletin koruma güçlerine sahip olmanın verdiği güçle donatılmıştır. Diğeri ise tüm toplumun yaşamsal gereksinimlerini karşılayan üretim araçlarını yani geleceğin temellerini elinde tutmak ve tarihsel gelişimin zorlaması gibi büyük ve eşsiz bir silaha sahiptir. Bunun için derin gereksinimlerden doğan büyük devrimler bitmez tükenmez kanlı savaşlara yol açarlar. Bu koşullarda girişilen savaşımın ne denli çetin geçeceğini düşünmek bile zordur. Örneğin Fransız Büyük Devrimi bilinen şanlı serüvenini geçirdikten ve ülkeyi sürekli ileri geri gidişlerin altüst etmesinden sonra ancak başarıya ulaşmış ve o dönemde devrimci olan Fransız Burjuvazisi istenilen burjuva halkçılığını oluşturmak için 3 çeyrek yüzyıl savaşmıştır. Aralarında bir ilişki olmayan türlü ulusların ailesel, siyasal, toplumsal aynı devrim aşamalarını yaşamak zorunda olduklarını yapılan incelemeler göstermiştir. Fakat her ulus gelişme yolunda eşit hızda ilerlemez. Sanayide, teknikte, ticarette bazı uluslar diğerlerine öncülük ederken bazılarının da yerlerinde sayması olasıdır. Bu bakımdan geride kalmış ve ileri gitmiş uluslardan söz edilebilir. Bir ulusun ileri gitmesi ulusal ırasının karakterinin bir özelliği değildir. Ölüme ve yok olmaya mahkum olmayan ulus er geç önlerine geçmiş uluslara yetişmek zorundadır. Bu yüzden bazı toplumların üretime yönelik gereklerin yönlendirmesiyle yaptıkları devrimler er geç bir süre sonra aşama aşama diğer uluslarda da uygulanacaktır. Bundan çekinme ve kaçınma olanağı yoktur. Ancak bir devrim genelleştikçe her yinelenişinde daha kolaylıkla gerçekleşir ve daha az fedakarlık gerektirir. Sonradan onu kabul eden uluslar ilk gerçekleştiren ulusların deneylerinden geniş ölçüde yararlanırlar ve onların düştükleri hatalardan kaçınabilirler. Esasen karşı ve gerici unsurlar direnme ve savaşımlarının yararsız ve boşuna olduğunu komşularında geçen olayların yol göstermesiyle anladıklarından onlar kadar kararlılık ve direnme göstermezler. Ya çekilip giderler ya da yeni düzene uyuşmanın çaresine bakarlar. Fakat en elverişli koşullarda yapılan bir devrim bile bir gelişmeye uğramazdan önce savaşçılarının uzun süre çok sarp bir yoldan yürümeleri ve çevrelerini saran kötü niyetleri bir çete savaşı yapar gibi birer birer zararsız duruma getirmeleri adeta bir zorunluluktur. Burjuva devrimi Fransa'da olduğundan daha kolay bir biçimde Avrupa'nın tüm diğer ülkelerinde yapılmışsa da her yerde hatırı sayılır savaşımlara yol açmaktan geri kalmamıştır. Bir de herhangi bir siyaseti temsil eden bazı kişilerin ya da bütün bir sınıfın kurulu yönetimi devirip iktidar makamını ele geçirmesi ve devrim yaptığını ilan etmesi bu devrimin oluşması için yetmez. Devrimler yeni doğan çocuklar gibidir. Yaşama yeteneğinden yoksun, tez bir ölüme mahkum olanlardan söz etmiyoruz. Yaşayarak gelişip serpilecek bir çocuk, büyük bir özen sonucu bile düşe kalka büyür. Tıpkı bunun gibi bir devrimin tüm içeriğini devrimciler beraberlerinde getirmezler. Devrim bir toplumsal zorunluluktan doğmuşsa, ekonomik gereklerin etkisi altında kendiliğinden toplumun evrimi onu geliştirir. Çok az da olsa gecikmiş devrimlerde eski toplum içinde tamamıyla yeni bir toplum oluşabilir. Devrim gereği kalmamış bir zarı yırtmak gibi bir iş olur. Fakat çoğu durumda birer tohum, rüşeğim, embriyo halinde ortaya atılan ilkeler, inanışlar gitgide toplumsal ortamda gelişip serpilerek ilerleyen zaman içinde başlangıçta hiç umulmayan meyveler vermeye başlarlar. Hiçbir zorlama ve baskı, hiçbir kişisel isteğe bağlı önlem, üretimin gelişmesine engel olan yönetsel yöntemlerin sonsuza değin sürmesini sağlayamadığı gibi, hiçbir güç, bir iktisadi zorunluluğa dayanmayan, kişisel isteğe bağlı değişimleri yapamaz ve sürdüremez. 2. Birinci Dünya Savaşı'ndan kazandıklarımız. Birinci Dünya Savaşı'nı, henüz İkinci Dünya Savaşı'nın yaşanmadığı 1920'li yıllarda Harbi Umumi diye adlandırılan 1914-1918 Genel Savaşı, 1939-1945 arasında bir Dünya Savaşı daha yaşanınca okullarda, basında ve literatürde Birinci Dünya Savaşı diye adlandırıldı. Bizde Doktor Şefik Hüsnü'nün Harbi Umumi sözünü günümüz kuşaklarının kullandığı dile çevirdik. M.T. İzleyen bunalımlar, devrimler, keşmekeşler, tarihi materyalizmi kılavuz edinerek açıkladığımız devrim yasalarını esas itibariyle doğrulamışlardır. Fakat bu müthiş ve felaketlerle dolu deneyden çıkarılabilen sonuç yalnız bununla sınırlı kalmamıştır. Öyle olsaydı Birinci Dünya Savaşı'nın genel bir yıkım, genel bir sefalet ve genel bir altüst oluştan başka arkasında bir şey bırakmadığını iddia edenlere hak vermek gerekecekti. Bizim kanaatimiz hiç de böyle değildir. Bu görüşü çok yüzeysel ve temelsiz buluyoruz. Kuşkusuz ki böyle bir faciada insanlığın kendi kendini paralaması ve dünyayı yasa ve gözyaşlarına boğması, hele bunun değersiz ve zavallı yaratıcıları göz önüne getirilecek olursa son derece üzücü ve acı vericidir. Fakat bazı burjuva barış taraflılarının yaptıkları gibi bu barbarlıklara artık meydan verilmese, savaşların önüne geçilse tarzında dilek ve yalvarmalardan, barış konferansları düzenlemekten kesinlikle hiçbir olumlu sonuç çıkmaz. Gönlümüzün istek ve eğilimleri kötü olayların gelişimindeki zorunluluğu unutturmamalıdır. Herkes bu kanlı maceralardan nefret eder. Kardeş insanların kucaklaşacağına, birbirinin boğazına sarılması hepimizin kalbini sızlatır. Lakin yok edilmesi elimizde olmayan bu gibi sahneler karşısında kollarımızı bağlayıp ah vah etmektense cereyan eden olaylardan ilerisi için faydalı dersler çıkarmak daha akıllıca olur. Birinci Dünya Savaşı kapitalizmin koynunda taşıdığı bir sınıfı her türlü güdümden sıyrılarak başlı başına savaşıma atılmaya yöneltti. Böylece dünya çapında bir devrimin ilk adımları atılmış oluyordu.